Ayrım 9.
Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye 1853'te Meclis-i Âli-yi Tanzimat ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye adlı iki kuruluşa ayrıldı. Bunlardan birincisi yasa ve tüzükleri hazırlamak, idari önlemleri görüşmek, hükümete görüş vermek, nazırların ilk yargılamalarını yapmak, 1856 ıslahat fermanının gerektirdiği düzenlemeleri gerçekleştirmekle görevlendirildi. İkincisi ise adliye, idari yargı ve temyiz mahkemesi görevlerini üstlendi. 1861'de bu iki kurul Meclis-i Ahkam-ı Adliye adı altında birleştirildi. 1868'de ise bunun yerini Divan-ı Ahkam-ı Adliye ve Şura-i Devlet adlı iki kurul aldı. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, adliye mahkemelerinin en yükseği Yargıtay olarak oluşturuldu ve idari hukukundan ayrıldı. İdareden bağımsızlaştı. Bu kurul 1870'te adliye nezaretine dönüştürülecektir. Adli yargının idareden bu şekilde kopuşu, yargı ve yürütme işlevleri ve erkleri arasında bir ayrılmaya işaretti. Anayasa hukuku açısından daha dikkat çekici bir kurum olan Şura-yı Devlet, yasa ve tüzük tasarılarını hazırlamak, mülki konularda kararlar almak, mülki ve adli makamlar arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili merciyi göstermek, padişah ve devlet makamlarından gelen istek üzerine görüş vermek, memurları yargılamak, devlet kişi uyuşmazlıklarını çözmek ve bütçeyi denetlemek gibi görev ve yetkilere sahipti. Şura-yı Devlet başkan ve üyeleri padişah tarafından atanıyordu. 1869'da açılan Şura-yı Devlet'te 41 üyeden 28'i Müslüman, 13'ü de öbür din ve mezheplerdendi. 4 Rum, 1 Bulgar, 8 çeşitli Ermeni cemaatlerinden. Seçimle gelen üyelerden oluşan Vilayet Meclisi umumiyeleriyle de işbirliği halinde çalışan Şura, kısmen temsili seçilmiş unsurlara da kendi içinde yer veriyordu. Şöyle ki, Vilayet Meclisi umumilerinin her yıl isteyecekleri yeniliklerle ilgili taleplerin Şura'da birlikte ve ortaklaşa görüşülebilmesi için Vilayet Meclislerinin her birinden 3-4 temsilci başkente geliyordu. İlk yerel temsilciler seçildikleri vilayetlerden yola çıkarken yöre halkının coşkulu gösterilerine tanık olunmuştu. Şura-yı Devlet'in hukuki niteliği neydi? Onların bu kurulda idare sahasında bir istişare meclisi ve selahiyeti çok noksan bir idari kaza taslağı niteliği görmesi eksik bir saptama sayılmalıdır. Çünkü Şura bu görev ve yetkilerinin yanında yasaları hazırlamak, bütçeyi düzenlemek gibi yasama işleviyle ilgili yetkilere de sahipti. Ayrıca kısmen ve geçici olarak da olsa temsili niteliği olan üyelerin katılımına açık bir kuruluştu. Bu nedenledir ki bazı yazarlar Şura-yı Devlet'te ilkel bir meclisi mebusan ve temsili sisteme doğru küçük bir deneme özellikleri bulmuşlardır. Ne var ki Şura-yı Devlet pratikte kendinden beklenen değeri kazanamadı, uysallığından ötürü de diplomatik çevrelerde Şura-yı Evvet diye isimlendirildi. Bu olumsuzluklarına karşın Tanzimat Meclisleri, özellikle Meclis-i Âli-yi Tanzimat ve Şura-yı Devlet, gerek vilayetlerden gelen temsilcilerin katılmasıyla gerekse yasaların hazırlanmasında oynadıkları rolle meclisli ve anayasalı bir rejim aranışlarının ilk deneyleri oldular. Bunlarda ve temsili karakteri olan yerel meclislerde edinilen siyasal deneyim ileride 1. Meşrutiyet Parlamentosu'nda taşra mebuslarının gösterecekleri parlamenter olgunluğa da temel oluşturdu. Nitekim o günler geldiğinde taşra mebusları ve adayları İstanbulluların ilk defa seçim gördüklerini, kendilerinin ise Tanzimat'ın başından beri seçim usulünü bildirdiklerini söyleyip böbürleneceklerdir. Meclisi Vükala ya da daha sonraki adıyla Heyet-i Vükala, Tanzimat döneminde eski Divan-ı Hümayun'un yerini alan heyet olup bugünkü deyimiyle bakanlar kuruludur. Ancak onu çağdaş anlamıyla bir kabine olarak görmek mümkün değildir. Bir kere kurulun oluşumu esnek ve değişkendi. Normal çalışmalarını Sadrazam'ın başkanlığında Şeyhülislam, Serasker, Tophane Müşteri, Kaptan Paşa, Adliye, Hariciye, Dahiliye, Maliye, Efkaf, Marif Nazırları, Zaptiye Müşteri, Sadaret Müsteşarı ve Valide Sultan Ketrudası'nın katılımıyla yürüten Meclis-i Vukala, bazen daha da kalabalık bir kadroyla adeta bir geniş kabine biçiminde toplanırdı. meclisi mahsusu vukala. Bu kurul bazen en dar kadrosuyla bir iç kabine olarak da meclisi has sülhas ya da meclisi hassı vukala iş görürdü. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve bir mazbata ile padişaha sunulur, hattı hümayun olarak yayımlanırdı. Sadrazam beraber çalışacağı arkadaşlarını, nazırlar, seçme hakkına sahip olmadığı gibi meclis-i vükala belli bir fikir ve program çerçevesine birleşmiş de değildir. Nazır ve yüksek görevliler, teorik olarak sadrazama karşı sorumlu görünmelerine karşın padişah tarafından her an görevden alınabilirdi. Padişahın yalnız sadrazamı değiştirip nazırları yerinde bıraktığı ya da bunun tam tersini yaptığı sık sık görülmüştür. Dayanışmalı ve birlikte sorumlu bir bütün oluşturmayan, bir parlamentonun desteğinden yoksun çalışan meclis-i vukalanın başı, sadrazam ve kendisi sık sık değiştirilmiştir. Abdülmecit'in 20 yıllık saltanatı döneminde 22, Abdülaziz'in 15 yıllık saltanatında da 16 sadrazam değişikliği yapılmıştır. Yine de bu olumsuzluklar, meclis-i vukalanın kamu yönetiminin temel organı durumuna gelişini engellememiştir. Sadrazam güçlü bir kişiliğe ve dayanaklara sahip olduğunda Ali Paşa ya da onun çevresinde bir hizip belirdiğinde Rüştü Paşa, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa bu kurul disiplinli, verimli ve oldukça bağımsız bir bütün oluşturabiliyor, saray karşısında denge ve fren rolü oynayabiliyordu. Abdülmecit dönemiyle Abdülaziz'in 10 yılında 1861-1871 bu tablo sadrazam değişikliklerine karşın kendini gösterebilmiştir. Ayrıca sadrazam seçimi de bir takım fiili sınırlar içerisinde ola geliyordu. Bu dönemde yabancı etkilerin yanı sıra içteki kamuoyu baskısı da kendini belli etmiş bir dış ve iç kamuoyu rejimi doğmuştu. Bu durumda padişah sadrazam atamalarında gerek iç kamuoyunun gerekse dış kamuoyunun yabancı elçiler tercihlerini hesaba katmak zorunda kalıyordu. Tanzimatla gelişen kurullar eliyle karar alma, görevsel bir ayrışmaya da olanak sağladı. Bir yanda Meclis-i Valâ-i Ahkâm-ı Adliye ve onun ekseninde oluşan kurullar, özellikle Şura-i Devlet, öbür yanda Meclis-i Vükala ve onun içindeki görev ayrışmasının sağladığı uzmanlaşma, merkezi devlet otoritesini padişahta toplayan geleneksel yapıyı yumuşattı. Sarayda toplanan iktidar tekeli ve yekpareliğinin kırılmaya başlamasının sosyolojik göstergeleri ve yanılsamaları vardır. Bu her şeyden önce saray karşısında yeni bir güç odağının, tanzimat bürokrasisi denen bir tabakanın oluşmasıdır. Hatta Babali diktatörleri diye nitelenen bu kadronun yönetimin asıl egemeni olduğu ileri sürülmüştür. Bu bürokrasi tanzimatla gelen can ve mal güvenceleri sayesinde kapı kulluğunun kabuklarından arınmaya başladı. Bir yanda can ve mal güvenliğinin sağladığı hareket kabiliyeti, öbür yanda da güçlü kişilerin sadrazamlık makamına gelmesi, bürokrasi saray ilişkilerinde 1870 başlarına kadar bir denge yaratmış, bu durum bundan sonra yeniden saray lehine değişmiştir. İktidar tekerini yumuşatan bir başka sosyolojik olgu, iç ve dış kamuoyunun ülke siyasi hayatını etkilemeye başlamasıdır. İç kamuoyu açısından geleneksel kamuoyu odakları olan kahvehane, hamam, tekke, tarikat, karagöz, orta oyunu gibi unsurlara eklenen basın bu alanda önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu dönemde sivil otoritenin askeri otoriteyi denetim altında tutması da siyasal hayatın normalleşmesi yolunda bir değer taşır. Nihayet tarihten gelen bir karşı denge de vardır. Tutuculuğuna ve 2. Mahmut döneminde otoritesinin hayli sarsılmış olmasına karşın ulema örgütlenmesi saygınlığını koruyor, mollalar hariç hükümdar mutlakiyeti karşısında bir denge rolü oynamaya devam ediyordu. Tanzimat döneminde Batı devletlerinin özellikle İngiltere ve Fransa etkisi gittikçe arttı. Bunlar ülkenin iç işlerinde de söz sahibi olmaya başladılar. Tanzimat yönetimleri genel olarak Doğu sorununu, Şark meselesi, özel olarak da Mehmet Ali Paşa sorunu savuşturabilmek umuduyla kısmen de kalkınmanın bedeli sayarak Avrupa devletlerine ödünler verdiler. Bu durum İmparatorluğun ekonomik ve siyasal bağımsızlığını yitirmesine yol açtı. Tanzimat'ın dış baskı sonucu doğduğu ya da Avrupa'ya yaranma amacıyla başlatıldığı yolundaki tezlere şiddetle karşı çıkanlar bile sonradan işin renginin değiştiğini, imparatorluğunun özellikle 1856'dan sonra yabancı devletlerin imtiyaz ve menfaatlerle sömürdüğü bir çeşit sömürge derecesine düştüğünü kabul ederler. Gerçekten de İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti'nin çeşitli Hristiyan mezheplerine bağlı uyruklarını korumak gerekçesiyle özellikle 1856 fermanının ve buna yollama yapan Paris Anlaşması'nın sağladığı olanaklardan yararlanarak ülkenin iç işlerine sürekli karıştılar. O kadar ki Osmanlı Devleti'ne dışarıdan yasa tasarıları sunulmakta, sadrazam ve nazırların azlinde ve değiştirilmesinde yabancı elçilikler başrolü oynayabilmektedir. Tanzimat üst bürokrasisinin değişik kanatlarıyla belli devletler arasında yakınlık ve kamplaşmalar doğmakta. Örneğin Mustafa Reşit Paşa'nın iş başına gelmesi İngilizleri rahatlatırken Ali ve Fuat Paşaların her yükselişi Fransızları sevindirmektedir. Abdülaziz döneminde bunlara bir de Rus yandaşlığı Mahmut Nedim Paşa, Nedimov eklenecektir. Öte yandan yargılama hukuku alanında da Osmanlı uyruklarıyla yabancılar arasındaki uyuşmazlıklara bakma yetkisinin konsolosluk mahkemelerine verilmesi 1856 devletin egemenlik hakkının bir bölümünden daha vazgeçmesi demek oluyordu. 3. Taşra yönetimi. Tanzimat yenilikçiliği 2. Mahmut siyaseti doğrultusunda idareyi merkezileştirmeye ve bir örnekleştirmeye önem verdi. Taşra yönetimleri bir yandan aynı kalıba sokulup yeniden örgütlenirken öbür yandan bir görev ayrışmasına sahne oldu. Eskiden taşra yönetiminde tek söz sahibi olan hem idari hem askeri otoriteyi hem de vergi toplama yetkisini elinde tutan paşaların yerine 3 ayrı otorite kondu. Valiler ve idari otorite, ulema ve adli otorite, muhassıllar, defterdarlar ve mali otorite. Taşra yönetiminde hemen her kademede seçimle oluşmuş meclislerin kurulması da bu dönemin katkısıdır. Sancak merkezleri ile kazalarda kurulan ve üyeleri din mezhep ayrımı gözetilmeden seçilen bu meclisler yabancı gözlemcilere Tanzimat'ın en liberal kurumları olarak görünmüşlerdir. Bunlar büyük toprak sahipleri ile taşra zenginlerinin egemenliğine sahne kurmuş olsalar bile yerel meclisler deneyiminin meşrutiyet parlamentoculuğuna geçişi kolaylaştıran bir birikim sağladığı açıktır. İleriki yılların taşralı mebusları İstanbulluların ilk defa seçim gördüklerini, kendilerinin ise Tanzimat'ın başından beri seçim usulünü bildiklerini söyleyip kurumlanırken hiç de haksız değillerdi. Taşra yönetiminde önemli bir yenilik de 1876'da yapıldı. Bununla nahiye müdür ve muavinlerinin seçimle iş başına gelmesi usulü getirildi. Yerleşim alanındaki nüfus Hristiyansa müdür ve muavini de bunlardan seçilmekteydi. Nahiye ahalisi karışıksa müdür çoğunluktaki din mensupları, muavini de azınlıktaki din mensupları tarafından belirleniyordu. Bu demokratik usulün 20. yüzyılın karışık nüfuslu bazı ülkelerinde Kanada, Belçika, Hollanda, Lübnan, Kıbrıs uygulanan kotalı demokrasi modelini çağrıştırmaması imkansızdır. 4. Yönetilenler ve yöneten-yönetilen ilişkileri. Tanzimat yönetilenlerin durumu açısından ne gibi değişikliklere yol açmıştır? Yöneten-yönetilen ilişkileri açısından durum nedir? GHH ve sonraki fermanlar iyi ve adil yönetim, kişi güvenliği ve dokunulmazlığı, kişisel özgürlük ve eşitlik yönünde düzeltmelerde bulunma sözü vermişlerdi. Tanzimat döneminde bu alanlarda olumlu gelişmeler sağlandı. Bunların başta geleni ceza adaleti konusudur. Genellikle Osmanlı ceza yargılamasında savunma yoktu. Duruşmalar kapalıydı, cezalar barbarcaydı. 1839'dan sonraki reformlarla bu olumsuzluklar büyük çapta son buldu. Yeni ceza ve ceza usul yasalarıyla cezaların ve yargılamanın keyfiliğinin önlenmesinde önemli adımlar atıldı. Ceza yargılaması belli kurallara bağlanmaya başlandı. 1840 Ceza Kanunnamesi ve değişiklikleriyle sadrazam ve valilerin keyfi ve takdiri cezalarına dayanan sistem son buldu. Yargılamada yasallık, açıklık, aleniyet, tüm uyruklar arasında eşitlik ve hakimlerin tarafsızlığı yönünde ilerlendi. Padişahın örfiye yetkisine dayanarak verdiği ölüm cezaları kaldırılarak Can güvenliği yolunda adım atıldı. Adli sistem ve güvencelerdeki bu değişmeler, yabancı gözlemcilerin de kabul ettiği bir güvenilirlik sağladı. Bunun sonucunda keyfi ve gizli idamlar, işkenceler tamamen kalkmadıysa bile büyük çapta azaldı, bazı sorumlular mevkilerine bakılmaksızın ceza gördü. 1846'da köle pazarı kapatılarak başkentte insan ticaretine son verildi ve 1857'de bir fermanla kölelik, esareti zenciye yasaklandı. Abdülaziz tahta çıktığında harem kurmayacağını ilan etti. 1843'ten itibaren askerlik hizmetinde kura ve sure ile sınırlı esasları getirildi. Hristiyanların da askere alınmaları kabul edildiyse de bu uygulanamadı. Kırsal nüfusun başlıca sorunlarından olan asker ve feodal baskısı hafifletildi. Din ve vicdan özgürlükleri konusunda da özellikle Hristiyan uyruklar açısından düzeltmelere gidildi. Bunda 1856 fermanı ile bunun uygulanmasına titizlik gösteren yabancı devletlerin payı büyüktü. Bu arada Müslüman olmayanlardan alınan ve vergilemede eşitlik ilkesine de ters düşen cizye vergisi 1856'da askerlik bedeline çevrildi. Yine Müslüman olmayanların kamu hizmetlerine alınması kabul edilerek eşitlikçi bir adım atıldı. Müslüman olduktan sonra eski dinlerine dönenlere uygulanan ölüm cezası 1844'ten sonra uygulamadan kalktı. Müslümanlar üzerindeki dinsel baskılarda ise bir gerileme görülmedi. Örneğin dinsel özür bulunmadığı halde oruç bozanların cezalandırılmasına devam edildi. Kadınların kentte dolaşma ve hareket serbestliklerini kısıtlayan yasaklar sürdürüldü. Düşünce özgürlüğüne gelince bunun tipik alanı yeni gelişmeye başlayan basın faaliyetleridir. Tanzimat yönetimleri basın özgürlüğünü ve yayın hayatını kısıtlamaya çalıştı. 1857 tarihli Basmahane Nizamnamesi ile basım evi açılması, kitap basımı izin ve ruhsata bağlandı. Ülke ve devlet için muzur olan kitap ve broşürlerin toplatılmasında ve ilgili basım evlerinin kapatılmasında polis yetkili kılındı. Ardından 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi ile süreli yayınlar, gazete ve benzerleri ruhsata bağlandı. Devlete taarruz ve husumet düşüncesiyle yurt dışında basılan eserlerin ülkeye sokulması yasaklandı. Hükümete gazete kapatma yetkisi verildi. Padişah hakkında uygunsuz söz ve terimlerin vekillere ve dost devletlerin hükümdarlarına dokunur sözlerin kullanılması, meclisler ve devlet kurulları ile memurları ve yabancı misyon üyelerini kötüleyici yayınların yapılması cezalandırıldı. 1909 Matbuat Kanunu'na kadar yürürlükte kalacak olan 1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi'nin bu yasakları da yeterli görülmediğinden Mart 1867 tarihli Kararname-i Ali ile Hükümet Kararnamesi ya da Yüce Kararname, alay anlamında Ali Paşa Kararnamesi, Matbuat Nizamnamesi dışına çıkılarak hükümet tarafından önlemler alınması ve cezalar getirilmesi kabul edildi. Nihayet bu da yeterli görülmeyerek Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığının son günlerinde çıkartılan Nisan 1876 tarihli bir kararname ile gazetelerin alel umum kaviyen tahtı inzibata alınması gerekli sayılıp bunların sansürü kararlaştırıldı. Yayın hayatı Zaptiye Divanı gibi kuruluşların insafına terk edildi. Bütün bunlara karşın basının kamuoyu oluşturucu işlevi bütünüyle engellenemedi. Mali, sosyal ve ekonomik alanlardaki tanzimat yenilikleri ve politikaları oldukça karmaşık, gelgitli ve çelişkilidir ama yine de bir takım kaba tespitler yapılabilir. Mali alanlardaki yenilikler halk yararına sonuçlar verdi. İltizam usulünün kaldırılması, mültezimlerin yerine muhassıl denen geniş yetkili memurların geçmesi, vergi alma işlerinde vali ve ayağının rolünün son bulmasıyla suistimallerin azalması, modern maliye yönteminin gereği olarak bütün gelir ve giderlerin merkezden düzenlenmesi, vergilemede servet esasının ve nispiliğin temel alınması ve benzerleri. Doğrudan doğruya köylü nüfusu ilgilendiren iyileştirmeler de önemlidir. Murabaha'nın aşırı faizcilik yasaklanması, angarya ve servacın toprak köleliği kaldırılması, bu yasak ve kurallara uymayanların cezalandırılması ve benzerleri. Yenilikler kent ve kırsal bölge insanının günlük yaşamında belli bir rahatlama sağladı. Mültezim ve ayan baskısının kırılması bunun ana nedeniydi. Ancak yenilikler köklü ve sürekli olamadı. Gelgitler ve çelişkili uygulamalar birbirini izledi. Öte yandan iktisadi liberalizm, dışa açılma ve yerli sanayinin çökmesi, borçlanma ve mali tutsaklık gibi olgular halk kitleleri zararına sonuçlar yarattı, bunların ekonomik ve sosyal durumlarını zorlaştırdı. Bu dönüşümler ülkenin sosyal, sınıfsal ve dolayısıyla siyasal tablosunda da değişmelere zemin hazırladı. Yerli ya da batı kökenli Hristiyanlar arasından yükselen ve yabancı sermayeye aracılık eden yeni bir sınıf, Levantenler, tatlı su frenkleri ülke ekonomisinin kumanda noktalarına yerleşmeye başladı. Yabancı spekülatörlerin tarım kesimine girmesi ve arazi kanunnamesinin toprak sahiplerinin ellerindeki taşınmazların mülkiyetini meşrulaştırmasıyla bunların politik etkisi arttı. Belediye ve taşra örgütündeki yeni düzenlemelerde 1857-1864 eşrafın yerel meclislerdeki nüfusunu güçlendirdi. Eski paşa ve ayanların yerini alan eşraf ve toprak sahipleri taşrada siyasal gücü ele geçirdi. D. Tanzimat'ın sonu. Tanzimat'ın doğumunu olduğu gibi sönüşünü de hazırlayan yine iç ve dış kuvvet dengeleri oldu. Tanzimat'la gelen yenilikler nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü kitlelerini sevindirmiş, hatta bunları yer yer eyleme de itmişti. Toprak sahipleri ise Müslüman olsun, Hristiyan olsun bundan hoşnut değildi. İltizamın kaldırılmasıyla gelir kaynakları kuruyan mültezim, voyvoda, sarraf gibi asalak ve aracı kesimlerde tıpkı bu yollardan zenginleşmiş olan ayan ve ağalar gibi yeni durumdan dolayı huzursuzluk içindeydi. Vergide eşitliğin ve servete göre vergi ilkesinin kabulü, eskiden az vergi veren ayan ve çorbacıları, Hristiyan taşra zenginleri, o güne dek vergi bağışıklığı olan Hristiyan din adamlarını ve vakıf gelirleriyle geçinenleri tedirgin etti. Bunları yenilikçi harekete karşı kızıştırdı. Hristiyan ruhban ayrıca kendi cemaatinden topladığı vergilerin kaldırılmasını ve cemaat meclislerinin kurulup buraya Hristiyan halktan laik kökenli kişilerin girmesini hazmedemiyordu. Tanzimat'ı Hristiyanlara hak tanıyan, bid'at sayan bir kısım Müslüman ulema da bazı yerlerde halka ayaklanmaya kışkırtıyordu. Ama özellikle Rumeli'deki ayaklanmaların asıl kışkırtıcısı vergi reformundan gocunan Müslüman ve Hristiyan feodal güçlerdi. Bunlar zaman zaman Müslüman ve Hristiyan köylüleri de dinsel duygularını sömürerek birbirleri aleyhine silaha sarıldılar. Tanzimat siyasetini kösteklemenin ilk aracı olan bu ayaklanmalar olmuştur. İkinci yol ise daha barışçı gibi görünenidir. Yukarıdan beri sayılan bu muhalif unsurlar, özellikle taşra eşrafı, Tanzimat reformlarının kendi aleyhine olan yönlerini yerel meclisleri eline geçirerek saptırmayı başaracaktır. Tanzimat'ın karşısında Müslüman nüfus ile Hristiyanlar arasında dikkati çeken bir farklılaşma da vardı. Rumeli'de GHH'nin doğurduğu kaynaşma ulusal siyasal bir ayaklanmaya dönüşmüş ve derhal Avrupalı devletlerin de ilgisini çekmişti. Rumeli Hristiyan reayası kendi ulusal zenginliklerinin çorbacılar yönetiminde toplumsal atılımlar için harekete geçebildi.